Kitabın adı Buddenbrooklar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann. 43. ayrım. Daha sonra mavi duvar kağıtlarının üstündeki hiç değişmemiş beyaz tanrı figürleri arasında verilen büyük bir ziyafet izledi töreni. Ve yeni evliler bazı büyük kentlere yapacakları balayı yolculuklarına çıkmak üzere yemeğin sonuna doğru ortadan kayboldular. Bu Nisan ayının ortalarına doğru olmuştu. Takip eden 14 gün boyunca Bayan Permaneder, döşemeci Jacobs'un da desteğiyle en büyük ustalıklardan birini gösterdi. Becker, Madenciler Sokağı'ndaki kocaman bir binanın birinci katını kiraladı ve çok güzel hazırladı. Balayı seyahatinden dönen genç çiftleri rengarenk çiçeklerle süslenmiş odalar karşıladı. Tony Buddenbrook'un üçüncü evliliği de işte böyle başlamış oldu. Evet, bu söylem gerçekten de yerindeydi. Senatör Buddenbrook bir perşembe günü Weschenk henüz daha eve gelmemişken bu söylemi kullandı ve Bayan Permaneder bundan pek hoşlandı. Gerçekten de evin bütün yükü onun omuzlarındaydı ve o bu yükü isteyerek ve gururla taşıyordu. Bir gün sokakta yürürken Hagenstrom'ların kızı Bayan Konsul Julian Möllendorf'la karşılaşınca yüzüne öyle bir edayla baktı ki Bayan Möllendorf önce kendisinin selam vermesi gerektiğini sandı. Aşırı bir sevinç ve onur duygusu yeni evlileri görmeye gelen akrabalara evi gezdirirken sergilediği davranışlarında ve tutumunda da açıkça görülüyordu. Bu sırada Erika Weinschenk gördüklerine hayran kalan bir konuk durumundaydı. Bayan Anthony Permaneder sabahlığının uzun eteğini arkasında sürükleyerek omuzları biraz kalkık, başını geriye atmış, kolunda saten kurdeleli bir anahtarlık, saten kurdelelere bayılırdı. Evi konuklara gezdirirken mobilyaları, kapı perdelerini, birbirinden zarif porselenleri, pırıl pırıl parlayan gümüş takımları, müdür beyin satın aldığı kocaman kocaman bir sürü yağlı boya tablosunu, yiyeceklerden ve çıplak kadın figürlerinden oluşan bir sürü natürmort tablosunu tek tek gösteriyordu. Çünkü Hugo Weishenk'in bunları çok beğendiğini biliyordu. Tony hareketleriyle, işte görün, bütün bunları hayatta bir kere daha başardım. Grünlich'in evi kadar zarif ve Permaneder'in evinden daha da zarif döşenmiş bir ev demek ister gibiydi. Gri ve siyah çizgili ipek elbise giymiş olan yaşlı bayan konsul Buddenbrook, çevresine tefarik çiçeğinden yapılmış parfüm kokuları saçarak girdi içeriye, açık renkli gözlerini her şeyin üzerinde bir bir gezdirdi ve öyle aşırı bir hayranlık belirtisi göstermeden duyduğu memnuniyeti belli etti. Senatör Thomas Buddenbrook eşi ve çocuğuyla geldi. Eşi Gerda ile birlikte Tony'nin bu coşkulu ve kendini beğenmiş haliyle biraz eğlendiler ve çok sevgili yavruları Hanno'nun üzümlü kek ve porto şarabından mide krampına yakalanmasını güçlükle engellediler. Gotold amcanın evde kalmış kızları da geldiler ve her şeyin çok güzel olduğunu ama kendileri gibi tevazu sahibi kızların burada oturmak istemeyeceğini söylemeden de edemediler. Genç yaşında saçları ağarmaya başlamış, sıska ve tam bir sabır örneği kız olan zavallı Clotilde de geldi. Herkesin kendisiyle alay etmesine aldırmadan arka arkaya tam 4 fincan kahve içti ve gördüklerini sözcükleri yayarak bir bir övdü. Kulüpte kimseyi bulamadığı zamanlarda Christian da uğruyordu ara sıra. Bir kadeh konyak içiyor ve ünlü bir şampanya ve konyak firmasının temsilciliğini almak istediğini anlatıyordu. Bu işten çok iyi anladığını, bunun kolay ve rahat bir iş olduğunu ve bundan böyle kendi işinin patronu olacağını söylüyordu. Masasının başında oturup not defterine ara sıra bir şeyler yazacak ve oturduğu yerde 30 taler kazanacaktı. O bütün bunları anlattıktan sonra şehir tiyatrosundaki ilk sevgilisine bir buket sunabilmek için kardeşi Bayan Permaneder'den 40 şilin borç aldı. Ve sözü daha sonra neden ve hangi bağlamda aklına geldiğini Tanrı bilir, Londra'da duyduğu Meryem ve Kötü Alışkanlık şarkılarına getirdi. Valparaiso'dan bir kutu içinde San Francisco'ya gönderilen uyuz bir köpeğin öyküsünü anlattı. Hem de öylesine komik ve içtenlikle anlatıyordu ki bir salon dolusu insanı eğlendirebilirdi. Aşırı derecede heyecanlıydı. Yabancı dilde konuşuyordu. İngilizce, İspanyolca, Kuzey Alman lehçesi ve Hamburg ağzı konuşuyordu. Şili'deki bıçaklama olaylarını ve Whitechapel'deki hırsızlıklarını anlatıyordu. Daha sonra bildiği tüm şarkıları gözden geçirip büyük bir ustalık örneği sergileyerek mimik ve el hareketleriyle söylemeye başladı. Keyifli keyifli dolaşırken meydanda genç bir kız geçti önümden. arkası kabarık pilise eteği ve başında kocaman şapkasıyla. "Güzelim, pek de şirinsin, bana kolunu uzatır mısın?" dedim. Şöyle bir dönüp baktı arkasına ve bana "Hadi oğlum git evine," dedi. Christian şarkısını bitirir bitirmez Rens sirkinden söz etmeye başladı ve bir İngiliz palyaçosunun gösterisini öyle güzel taklit ediyordu ki sirkte oturmuş gösteriyi izliyormuş sanırdınız kendinizi. Sirklerin alışılmış gürültüsü, kapıları açın sesleri tül perdenin arkasından duyulur gibiydi. At cambazıyla yapılan tartışmalar ve İngilizce-Almanca karışımı sefil bir dille anlatılan daha bir sürü öykü. Uykusunda bir fare yutup da veterinere başvuran, veterinerin de kendisine bir de kedi yutmasına öğütlediği bir adamın öyküsü ve arkasından genç bir kadın gibi taze kalan büyük annenin öyküsü. Büyük anne istasyona giderken binlerce serüvenle karşılaşır ve genç bir kadın kadar taze ve sağlıklı olan bu büyük anne sonunda kıl payıyla treni kaçırır. Christian bunları anlattıktan sonra "Müzik lütfen Bay Orkestra Şefi" diye öyküyü yarıda bıraktı ve müzik başlamayınca da çok şaşırmış gibi göründü. Sonra birden sustu, yüzündeki ifade değişti ve hareketleri gevşedi. Yuvarlak ve çukur küçük gözleriyle tedirgin tedirgin çevresini taramaya başladı. Elini sol yanından aşağıya doğru dolaştırdı. İçinde bir tuhaflık hissediyordu. Kalbini dinliyormuş gibi bir hali vardı. Bir kadeh likör daha içti. Biraz rahatlar gibi oldu. Bir öykü daha anlatmaya çalıştı ama sonra neşesi kaçtı. Bu sırada kahkahalarla gülmekten kendini alamayan ve çok eğlenen Bayan Permaneder, kardeşini büyük bir neşeyle merdivene kadar geçirdi ve arkasından "Güle güle, Bay Temsilci," dedi. "Aşk şarkıcısı, genç kız avcısı, seni hayırsız, seni kart zampara. Yakında tekrar bekliyorum." Christian'ın arkasından kahkahalarla güldü ve içeri girdi. Fakat Christian bundan bırak buna hiç aldırmadı. Kız kardeşinin söylediklerini duymadı bile. Çünkü derin düşüncelere dalmıştı. "Evet, şimdi biraz da Kuisi Sana'ya gidelim bakalım," diye geçirdi aklından. Biraz yana kaymış şapkası, sapında rahibe göğsü resmi bulunan bastonuna dayanmış bir şekilde sert adımlarla ve topallaya topallaya ağır ağır merdivenden aşağıya indi. Kısım 2. 1868 yılının ilkbaharıydı. Bayan Permaneder bir akşam saat 10'a doğru Fischer Strasse'deki evin birinci katına çıktı. Senatör Budenbrock, zeytin rengi fitilli kumaş kaplanmış mobilyalarla donatılmış oturma odasında, yuvarlak masanın başında ve tavandan aşağı doğru sarkan büyük bir gaz lambasının ışığı altında tek başına oturuyordu. Başını hafifçe öne eğmiş, masanın üzerine yaydığı Berliner Börsen Zeitung gazetesini okuyordu ve sol elinin işaret parmakları arasında sigarasını tutuyordu ve çalışırken bir süredir kullandığı altın kelebek gözlüğü burnunun üstündeydi. Kız kardeşinin ayak seslerini yemek odasından duymuştu. Gözlüğünü çıkardı ve Tony kapı perdelerinden geçip ışığın düştüğü alana gelinceye kadar gözlerini merakla karanlığa dikti. "Oo, sen miydin? İyi akşamlar. Pöpenrade'den döndün demek. Dostların nasıllar?" "İyi akşamlar Tom. Teşekkür ederim. Armgard'ın sağlığı yerinde. Burada tek başına mısın?" "Evet, tek başımayım. Senin geldiğine çok sevindim. Bu akşam yemeğimi Papa Hazretleri gibi ben de tek başıma yemek zorunda kaldım. Matmeder Jungmann'ın bana eşlik etmesini isteyemedim çünkü Hanno'ya bakmak için ikide bir yerinden fırlayıp yukarıya koşması gerekiyor. Gerda da Bayanlar Gazinosu'nda. Tamayo'nun keman konseri var. Christian götürdü yanında. Annemizin dediği gibi şu işe bak. Hadi hayırlısı. Evet Tom, son zamanlarda fark ettim. Gerda ve Christian birlikte hoşça vakit geçiriyorlar. Ben de. Christian artık burada kaldığından beri Gerda ondan hoşlanmaya başladı. Christian sızılarını anlatırken Gerda onu dikkatlice dinliyor. Tanrım, o onu eğlendiriyor. Geçenlerde Gerda bana, "O bir burjuva değil Thomas, o senden daha az burjuva," dedi. "Burjuva, burjuva ne demek bu Tom? Bana öyle geliyor ki şu koca dünyada senden daha iyi bir burjuva yoktur." "Pek de öyle değil. Öyle anlamamak lazım. Çıkar şu üstündekileri de biraz rahatla sevgili kardeşim. Görünüşün mükemmel. Kır havası sana iyi gelmiş." Tony ipek kurdeleli mor renkli başlığını ve İspanyollara özgü tül örtüsünü çıkarıp masanın kenarındaki koltuklardan birine kurulurken "Her şey mükemmeldi," dedi. "Mide ağrılarım geçti ve gece uykum da düzeldi. Hem de bu kısacık süre içerisinde. İçtiğim sıcak inek sütü, o nefis sucuklar ve salamlar. Orada insanlar tıpkı inekler ve buğdaylar gibi kendiliğinden gelişip büyüyorlar. Hele o taze bal, Tom. Bence bu baldan daha iyi bir besin maddesi yok dünyada. Katıksız bir doğa ürünü. İnsan ne yediğini biliyor. Evet, Armgard eski yatılı okul arkadaşlığımızı düşünüp beni davet etmekle gerçekten dostça davrandı. Kocası Bay von Maybom da çok nazikti. Yanlarında birkaç hafta daha kalayım diye bana adeta yalvardılar. Fakat biliyorsun ben yanında olmayınca Erika ev işlerinde epeyce zorlanıyor. Özellikle de küçük Elizabeth'in dünyaya geldiği şu günlerde. Tam zamanıydı Tony. Çocuk nasıl? Teşekkür ederim Tom. İyi sayılır. 4 aylık bir bebek için Tanrı'ya şükür iyi sayılır. Her ne kadar Frederick, Henriette ve Fifi çok cılız bulup yaşamından endişe duyduklarını söyleseler de. Weishank ne alemde? Baba olarak kendini nasıl hissediyor? Yalnızca perşembeleri görüyorum onu. Ah, hiç değişmedi. Biliyor musun, o çok çalışkan ve dürüst bir erkek. Pek çok bakımdan da örnek bir koca. Meyhaneye gitmekten nefret ediyor. Bürosundan çıkınca doğruca eve geliyor ve boş zamanlarını bizimle birlikte geçiriyor. Ama bir de şu var Tom, aramızda açıkça konuşabiliriz. Erika'nın her zaman neşeli olmasını, kendisiyle konuşmasını ve şakalaşmasını istiyor. İşten yorgun argın ve canı sıkkın eve gelince karısı neşeli ve güler yüzle karşılasın, kendisini neşelendirsin ve eğlendirsin istiyor. Kadının görevi budur diyor. Senatör aptal diye mırıldandı. Ne dedin sen? İşin en kötüsü Erika'nın hemen üzülüp küsüveren bir yanı var Tom. Bana çekmiş olmalı. Zaman zaman suratını ekşitiyor, hiç konuşmuyor ve düşüncelere dalıyor. İşte o zaman kocası ona çok kızıyor ve bağırıyor. Doğruyu söylemek gerekirse pek de nazik sözler çıkmıyor ağzından. Onun iyi bir aileden gelmediği, iyi bir eğitim almadığı ve ne yazık ki hemen anlaşılıyor. Evet, sana itiraf etmeliyim. Pöpenrade'ye gitmeden birkaç gün önce tuzu fazla kaçmış diye çorba tenceresinin kapağını yere fırlatıp parçalamıştı. Ne kadar da güzel. Hayır, tam tersine. Böyle yaptı diye onu kınamayalım. Tanrım, hepimizin bir kusuru yok mu? O çok yetenekli, güvenilir ve çalışkan bir adam. Tanrı korusun. Hayır Tom, sert bir dış görünüş ve dürüst bir kişilik. Bu her şeyin en kötüsü demek değil. Gittiğim yerde çok daha kötü durumlarla karşılaştım. İkimiz baş başa kalınca Armgard ağladı, içim parçalandı. Neler söylüyorsun? Bay von Maybom ne yapmış? Evet Tom, ben de şimdi bu konuyu açmak istiyordum. Burada seninle oturmuş sohbet ediyoruz ama ben bu akşam çok ciddi ve önemli bir konuyu konuşmak için geldim buraya. Öyle mi? Peki Bay von Maybom'a ne olmuş? Ralph von Maybom çok sevimli bir adam Thomas ama düşüncesiz hareket eden bir soylu, bir şeytan. Rostock'ta, Warnemünde'de ve gittiği her yerde kumar oynuyor. Gırtlağına kadar borç batağına saplanmış bir adam. Pöpenrade'de birkaç hafta kalan biri buna inanamaz. Evleri çok güzel, arazileri çok verimli, süt, tucuk ve salam sofralarından hiç eksik olmuyor. Bazen iyi bir görüntü Armgard'ların çiftliğinde karşılaştığım gibi gerçek yaşam için ölçü olmuyor. Kısacası Armgard'ın yürek paralayıcı hıçkırıklar arasında bana anlattığına göre durumları çok kötü Tom. Üzücü, çok üzücü. Evet, gerçekten çok üzücü. Fakat sorun şu Tom, tahmin ettiğim gibi beni oraya pek de boşuna davet etmemişler. Neden? Dinle de anlatayım Tom. Bay von Maybaum'un paraya ihtiyacı var. Çok acele, yüklüce bir paraya ihtiyacı var. Karısı eski dostum olduğundan, senin de benim kardeşim olduğunu bildiğinden bu sıkıntılı durumda karısını kendi amacına alet etti. Tabii o da beni. Anlıyor musun? Senatör sağ elinin parmaklarını saçlarında dolaştırdı ve biraz suratını ekşitti. Sanırım doğru söylüyorsun dedi. Benimle konuşmak istediğin ciddi ve önemli konu Pöpenrade çiftliğindeki ürünler için bir avans istemekti. Yanılıyor muyum? Fakat bana öyle geliyor ki sen ve dostların doğru adama yönelmediniz. Hemen söyleyeyim. Ben şimdiye kadar Bay von Maybaum'la hiçbir iş yapmadım. Böyle bir işle kurulacak ilişki sanırım oldukça tuhaf kaçar. Sonra şunu da bilmen gerekir ki biz bu Dunbroke'lar, dedem, dedemin babası, babam ve ben kişilikleri ve iş durumları güven verdiği takdirde zaman zaman köylülere avans vermişizdir. Ama iki dakika önce kendinin anlattığına göre Bay von Maybaum'un kişiliğinin ve iş durumunun pek de güven veren bir yanı yok gibi geliyor bana. Yanılıyorsun Tom. Şimdiye kadar söylediklerine ses çıkarmadım ama yanılıyorsun gerçekten. Burada söz konusu olan yalnızca avans değil. Maybaum'un tam 35 bin marka ihtiyacı var. Aman tanrım. Evet, 35 bin mark, hem de 1-2 hafta içinde bulunması gereken tam 35 bin mark. Bıçak kemiğe dayanmış. Daha açık söylemem gerekirse Bay Von Maybaum çiftliğini hemen satmanın yollarını arıyor. Hasattan önce mi? Vah vah, zavallı adam. Senatör Budenbrock kelebek gözlüğüyle masanın üstünde oynarken başını sallıyordu. Ama iş ilişkilerimiz açısından bu bana alışılmış bir durum gibi gelmiyor dedi. Bu gibi işlerin daha çok Hessen eyaletinde yapıldığını duymuştum. Çiftliklerin büyükçe bir bölümünün Yahudilerin elinde bulunduğu Hessen'de. Zavallı Bay Von Maybaum kim bilir hangi tefecinin ağına düşecek. Bayan Permaneder, Yahudiler mi tefeciler mi diye hayretle bağırdı. Fakat burada söz konusu olan sensin Tom, sensin. Thomas Budenbrock gözlüğünü masaya bıraktı ve hışımla kız kardeşine döndü. Ağzından tek bir sözcük bile çıkmadan dudaklarıyla ben miyim diye sordu ve sonra sesini yükselterek Tony hadi git de uyu, anlaşılan yorgunluk başına vurmuş. Evet Tom, eskiden akşamları tam neşelenmeye başladığımızda Ida Jungmann da böyle derdi bize. Ama seni temin ederim ki hiçbir zaman şu anda olduğum kadar uyanık ve canlı olmadım. Karanlık ve sisli bir gecede sana Armgard'ın, daha doğrusu kocası Ralph von Maybaum'un önerisini bildirmeye geldim. Maybaum'lara yardım için getirdiğim bu öneriyi senin saflığına ve şaşkınlığına veriyorum. Saflık mı, şaşkınlık mı? Ben seni anlamıyorum Tom. Anlamaktan da çok uzağım. İyi bir iş yapman, hem de hayatının en iyi işini yapman için bir fırsat çıktı karşına. Senatör Budenbrock, bak sevgili kardeşim, gerçekten saçmalıyorsun diye bağırdı ve sinirli sinirli geriye attı kendini. Kusura bakma ama böyle saflıkların da insanı çıldırtırsın sen. Bana hiç yakışmayan onursuzca işler öğütlediğini, beni böylesine kirli işlere yönlendirmek istediğini anlamıyor musun? Benden bulanık suda balık avlamamı istiyorsun. Çaresizliğe düşmüş bir insanı acımasızca sömüreyim mi? Bu çiftlik sahibinin içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan yararlanıp onu dolandırayım mı? Tefecilik yapıp para kazanayım diye adamın bir yıllık ürününü yarı fiyatına satması için onu sıkıştırayım mı? Bayan Permaneder ürkek ve düşünceli ah demek konuya bu gözle bakıyorsun dedi ve konuşmasını heyecanlı heyecanlı sürdürdü. Buna hiç gerek yok Tom. Konuya bu açıdan bakman gerekmez. Onu zorlamak, onu sömürmek de ne demek? Onun kendisi başvuruyor sana. Paraya ihtiyacı var ve bunu da dostluk yoluyla halletmek istiyor. El altından ve kimselere duyurmadan. Bu yüzden bizimle ilişki kurmak istedi ve beni yanlarına davet ettiler. Bay Von Maybaum benim kişiliğim ve firmamın saygınlığı ile ilgili olarak yanılıyor. Ben geleneklerine bağlı bir insanım. Yüzyıllık geçmişimizde hiç böyle bir iş yapmadık. Böyle dolaplar çevirmeye hiç niyetim yok. Kuşkusuz geleneklerine bağlı bir insansın ve buna saygı duymak gerekir. Doğru, babam böyle bir işe kesinlikle yanaşmazdı. Tanrı korusun, bunun aksini kim söyleyebilir ki? Fakat ne kadar sersem biri olsam da, senin babamdan çok farklı bir insan olduğunu, firmanın başına geçtikten sonra işlere farklı bir yön verdiğini biliyorum. Bu arada babamın yapmak istemeyeceği bazı işleri yaptığını da. Gençsin ve böyle işlerin üstesinden gelebilecek girişimci bir kişiliğin var. Fakat son zamanlardaki bazı başarısızlıklarından dolayı biraz korkak davranmaya başladın. Bu beni kaygılandırıyor. Şu sıralar eskisi kadar başarılı işler yapamıyorsan, bunun nedeni aşırı dikkatli davranman ve vicdanının sesini dinleyip korkmandır. Bu yüzden de karlı işleri elinden kaçırıyorsun. Senatör Budenbrock ses tonunu yükselterek, ''Yapma güzel kardeşim, beni kızdırıyorsun.'' dedi ve oturduğu yerde başını bir o yana bir bu yana salladı. Bırak şimdi bunları da başka şeylerden konuşalım. Evet Thomas, çok kızdın, bunu görebiliyorum. Baştan beri böylesin. Haksız yere kızdığını kanıtlamak için konuşmamı sürdürdüm. Neden böyle öfkelendiğini kendi kendime sordum. Bunun tek bir yanıtı var. Tom, sen bu işe aslında hiç de isteksiz değilsin. Çünkü her ne kadar aptal bir kadın olsam da, kendi deneyimlerimden ve başkalarından biliyorum ki böyle bir işe karşı çıkanların kendilerine tam güven duymadıklarını rahatlıkla söyleyebilirim. Böyle bir öneriyi kabul etmeye yanaştıkları zaman da kızıp öfkelenirler. Senatör Budenbrock çok güzel dedi, sigarasının ucunu ısırarak kopardı ve sustu. Güzel mi? Hayır, hiç de öyle değil. Bunun basit bir deneyim olduğunu hayat öğretti bana. Fakat sen nasıl istersen öyle olsun Tom. Seni zorlamak istemiyorum. Böyle bir işe seni ikna edebilir miyim ben? Hayır, bunun için yeterli bilgi birikimim yok. Aptalım biriyim ben. Yazık, çok yazık. Doğruyu söylemek gerekirse beni çok ilgilendirmişti. May boğumlar için bir taraftan çok üzüldüm, öte yandan da senin adına çok sevinmiştim. Şöyle düşünmüştüm. Tom bir süredir biraz neşesiz görünüyor. Eskiden bir sıkıntısı olduğu zaman yakınlarına açılır ve sıkıntısını paylaşırdı. Ama şimdi bundan bile vazgeçti. Girdiği bazı işlerde para kaybetti. İçinde yaşadığımız zaman çok kötü ve Tanrı'nın lütfuyla benim durumum yeniden düzeldi. Kendimi mutlu hissettiğim şu sırada bunun tam sana göre bir iş, kazançlı bir alışveriş olacağını düşünmüştüm. Bununla bazı gedikleri kapatabilir ve Johann Buddenbrock firmasının henüz daha ayakta olduğunu herkese gösterebilir diyordum. Bu işi kabul etmiş olsaydın aracılık ettim diye pek sevinecektim. Ailemize ve onun şanlı adına hizmet etmeyi her zaman özlediğimi ve hayal ettiğimi bilirsin. Neyse, keselim artık. Sanırım konuşulacak pek bir şey kalmadı. Ancak burada beni öfkelendiren şey, Maybaum ürününü hasattan önce satmak zorundaysa ve bizim kentte alıcı arıyorsa kuşkusuz birini bulacaktır. Evet, birini bulacaktır ve hiç kuşku yok ki bu Herman Hagenstrom olacak. Bay Maybaum ürününü bu dolandırıcıya satacak. 43. ayrımın sonu. Sayfa 401. Devamı 44. ayrımda.